Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam Radyo'da yeni bir programla huzurlarınızdayız. Nebiler Silsilesi programının ilk bölümündeyiz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz.
Sizlerden de Allah razı olsun hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız hayırlı mübarek olsun inşallah.
Bereketli olsun, bizleri başta istifadeli kılsın inşallah.
Amin, Allah razı olsun hocam. Cümlemize. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Erkam Radyo'da bu saatlerde daha önceki Siyer Mektebi programında birlikteydik. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ettik. Tabii yayın akışı içerisinde Siyer Mektebi programımızın yine tekrarı devam ediyor. Ama biz bu saati Nebiler Silsilesi programıyla devam ettirelim istedik. Nebiler Silsilesi'nde kimleri ve neyi konuşacağız hocam? Nebiler Silsilesi dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamberlerin hayatları bizim için ne ifade ediyor ve bizim Müslümanlığımızda, bizim belki de muamelatımızda bize ne gibi ipuçları veriyor? Biz işte 28 tane peygamberin hayatını öğrenmeyle işte Hazreti Adem'den başlayacağız. İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam gibi birçok peygamberin kıssalarını, Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Bunlar bize ne ifade edecek? Buradan neler çıkartacağız hocam? Böyle başlamış olalım.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kat ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ahadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin.
Amin.
Tabi yeni bir dersimiz inşallah bugün birincisiyle başlamış olacak. Cenab-ı Hak başta bizleri istifadeyi nasip eylesin. Sonra da inşallah dinleyenlerimize bir iki cümle de olsa bir şeyler söylemeye gayret edelim istiyoruz. Peki Nebiler Silsilesi ne demek? Nebi peygamber anlamına geliyor. Yani Allah-u Teala'nın yeryüzündeki kullarını hidayete erdirmek üzere kendilerine bir takım nimetler lütfettiği ve bazı üstün vasıflarla onları donattığı ve aralarında aslında müstesna yaratılışlara da kendilerine ait has özelliklere de sahip olan ve toplumun içerisinden gelen insanlara yüklemiş olduğu vazifeler var. O kimselere eğer bir kitap ile geldiyse, bir kitap getirdiyse, ahkam ve şeriat getirdiyse, Resul eğer kendinden önceki şeriatlara da tabi olarak devam eden bir peygamberse Nebi ismi veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamberden bahsediliyor ismen. Biraz önce siz de bahsettiniz, Hazreti Adem'den başlayıp Hazreti Peygamber'e kadar gelen 28 peygamberin ismi geçiyor. Tabii biz kaynaklarımızda 124 bin civarında Nebi'nin ve peygamberin geldiğini biliyoruz. Resul olarak, yani kendisine şeriat ve kitap gelmiş anlamında 300 küsür Resul'den bahsediliyor kaynaklarımızda. Tabii biz kitapları elimize ulaşmış, kendisine nübüvvet olarak kitap gelmiş 4 büyük peygamberden bahsediyoruz. Onlar da yine konularımız içerisinde olacak. Hazreti Peygamber başta olmak üzere. Tabii o bizim Siyer Mektebi'nde bir dünya tabir yerindeyse programımızın genel çerçevesini oluşturan bilgileri ihtiva eden Hazreti Peygamber.
Evet.
Bugün de Hazreti Peygamber'den önce Hazreti Adem'le başlayan süreç vardı. Peki Kur'an-ı Kerim muhteva olarak peygamberlere niçin örnek olarak bize takdim ediyor? Niçin peygamberleri bize sunuyor? Peygamberler niye var? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek olarak olsaydı, onun hayatına dair olan olsaydı olmaz mıydı? Tabii ki Allah burada neyi murad etti? Biz bunu çok iyi bilemeyiz. Muradı ilahi, Allah'ın buradaki kastı ilahisi nedir? Allah bilir. Ancak biz ayetleri okuduğumuz zaman ve genel bir değerlendirmeye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın mevcut ayetlerini okuyup kendisine vermiş olduğu vazifeyi tebliğ etme, hayata da tatbik ederek tebliğ etme vazifesi verdiği peygamberlerini toplumun kalbi kıvama ulaştırılması, tevhid akidesinin kendilerine yerleştirilmesi, hı hı, nefislerinin tezkiye edilmesi, kalplerin tasfiye edilmesi, hakiki manada وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetleri mucibince hakiki anlamda kul nasıl olunur ve ibadet nasıl yapılır, Allah'a nasıl iltica edilir, nasıl yönelinir, bunları anlatır, hı hı, peygamberlerin vazifeleri temel anlamda bu şekliyle karşımıza çıkar. Bir tebliğ görevleri vardır toplum içerisinde hayatlarına tatbikle. Bir mevcut ayetlerin izahını üstlendikleri tebliğin görevleri vardır. Bir de bu ayetleri bulunmuş oldukları topluma öğretme, tedris. Efendimiz bu istu muallimen buyuruyor. Öğretmen olarak gönderildim. Öğretme görevi vardır. Bir dördüncüsü de toplumu tezkiye etme. Yani toplumun hayatın her alanında vahye tabi olasan olsun olmasın, her alanında toplumu bir ihsan kıvamında bir hayat sunma özelliği vardır. Tabi Kur'an-ı Kerim genel anlamda incelendiğinde ayetler muhteva olarak itikadi konuları, yani kelime-i tevhidi esas alır önce. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Önce Kur'an-ı Kerim bunu esas alır. Sonrasında ibadetler vardır. Yani her peygamberde mevcut ibadetler vardır ama muhteva olarak farklılaşabilir ya da bir farklı anlam kazanabilir.
Şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Bahsedeceğimiz, yani Nebiler Silsilesi programımızda birçok nebiden, birçok peygamberden bahsedeceğiz. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz'e kadar geleceğiz. Ki Peygamber Efendimiz'i programımızın başında da ifade ettik. Siyer Mektebi programımızın başlığıyla okumuştuk. Bunu da hatırlatmış olalım. Teknik bir açıklama olmuş olsun. Erkam Radyomuzun arşiv sayfasından kıymetli dinleyenler, geçmiş programlar bölümünden Siyer Mektebi programının tüm kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Ayrıca zaten Siyer Mektebi programımız yine yayın akışı içerisinde tekrarlarına devam ediyor. Bu bilgiyi vermiş olduktan sonra hocam şunu sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz'in haricindeki bu bahsedeceğimiz peygamberler, her bir peygamberin farklı bir özelliği var diyebilir miyiz?
Kesinlikle.
Farklı bir noktaya vurgu yapıyor, farklı bir noktayı toplumuna, bulunmuş olduğu o topluma aktarıyor, tebliğ ediyor. Ama Peygamber Efendimiz'e geldiğimizde bütün bunların hepsinin cem olmuş olduğu bir tebliğ metodu var diyebilir miyiz?
Kesinlikle öyledir hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda, hı hı, aslında diğer peygamberlerin yaşamış olduğu hallerin zirvelerini görürüz.
Evet.
Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi okuyup anlayabilen bir insan aslında diğer peygamberlerin hayatlarındaki temel meseleleri iyi anlamış, iyi kavramış olur açıkçası. Hı hı. Mesela bir örnek sunalım, birkaç örnek verelim. Hazreti Nuh Aleyhisselam'da İmana davet vardır. Bunun yanında bir dünya meşakkat vardır ve buna tahammül vardır. Hı hı. Bunlara sabır vardır. Evet, küfür ve küfür erbabına karşı şiddet vardır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'da. Bunun aynısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da da vardır. İşte Ebu Cehil, Ebu Leheb'le olan diyaloglarında olduğu gibi.
Evet.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geldiğimizde babası Taruh erken vefat etmişti. Amcası diye bilinen Azer'le annesi evlenmişti. Babası Azer'di. Hı hı. Şirke düşmüş bir insan, put yapan, put satan, puta tapan bir kimseydi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam o ailenin içerisinden putları kırarak çıkmış bir peygamber olarak Nemrut'la mücadelesine sonrasında dönmüş bir örnek. Yine Hazreti Peygamber'in Kabe'de bulunan putlarla savaşı ve tevhid hayatı boyunca putlarla olan mücadelesi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun karşısında ve avanesiyle sihirbazlarla yapmış olduğu mücadeleler vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an tek başına edebiyatı da, hitabeti de, şiiri de ortadan kaldıran, bertaraf eden, karşısında ne edebiyat, edebiyatlığı, ne hitabet, hitabetliği, ne de şiir, şiirliğini yapabildi. Kur'an geldiği zaman ne şiire, ne edebiyata, ne de başka bir edebiyat kalıbına büründüremediler. Kur'an kendi icazıyla o toplumu mahvetmişti açıkçası.
İlk önce bir sayfa, sonra
hatta bir benzerini getirin,
bir benzerini
sonra
getirin,
10 sure getirin,
10 sure.
Sonra hadi olmadı 10 sayfa getirin, hı hı, bir sure dahi getiremediler bir araya gelselerdi. Evet. Hala da o tehdit,
bir cümle dahi, bir cümle, ayet dahi.
Hala yani o tehdit açık hocam. Yani bugün eğer biz getiririz diyebilecek varsa aşağı Kur'an er meydanı, buyurun diyor, getirin diyor. Yani neticede akıllar duruyor, kalemler susuyor, gönüller kapanıyor Kur'an'a aleyhde bir hal olacağı zaman. Hı hı. Cenab-ı Hak oraları kapatıyor, açıkları verdirmiyor Kur'an adına, aleyhinde. Yine Hazreti İsa Aleyhisselam'da şefkat ve merhamet, ahlak esastır. Hazreti Peygamber'de bunların zirvesi vardır. Diğer peygamberlerde Hazreti Eyüp Aleyhisselam'da bir rahatsızlık hali vardır. Belalara sabır vardır. Yine Resulullah'ta aynı musibetler devam eder. Ez cümle biz tüm peygamberlerin hayatlarında Peygamber Efendimiz'e bir örnek mutlaka buluyoruz. Ama bulduğumuz örnek Resulullah'ta, başta da söyledik, zirve haliyle olan bir örnek.
Evet.
Bu anlamla çıktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabii Kur'an'ı değerlendirmeye aldığımızda itikadi, ibadete dair ahlak esasları, toplumu ilgilendiren içtimai meseleler ana konuları olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ikinci konular diyebileceğimiz işte yaratılıştır, varlıklardır, peygamberler, geçmiş toplumlar, Yahudilik, Hristiyanlık, küfür, münafıkların halleri, başta iman ve iman esaslarıyla mümin ve müminlerin halleri Kur'an'ın konuları içerisinde yer alıyor, karşımıza çıkıyor. Tabi Cenab-ı Hak kul olsun için yarattığı insanı, kul olmanın vasıfları nelerdir? Kul nasıl olunur? Hakiki iman nasıl olunur? Bu peygamber örnekleriyle, peygamberler örnekleriyle karşımıza her peygamberde ayrı bir örneği de sunarak, işte Şuayb Aleyhisselam da teraziyi önümüze getiriyor, tartıyı önümüze getiriyor. Yusuf Aleyhisselam da toplumun en alt tabakasından en üst tabakasına kadar toplumu ilgilendiren kölelikten efendiliğe kadar, devlet yöneticiliğine kadar herkesin hisse alabileceği bir kıssa.
Evet.
Ahsenel Kasas diye geçen Kur'an'daki ismiyle.
Şurasını açsak hocam, biraz daha yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için bu ifadeyi sormak istiyorum. Şimdi dedik ki, çok güzel açıkladınız, Allah razı olsun, gönlünüze sağlık. Her bir peygamberin, yani bu program boyunca bahsedeceğimiz peygamberlerin her birinin ayrı bir hususiyeti var.
Evet.
Ama bu şu demek değil. Yani işte Lut Aleyhisselam azgınlık ve ahlaksızlıkla uğraşıyor ama başka bir şey yapmıyor değil.
Değil, evet.
Buradaki hususiyeti daha çok zirve.
Evet.
Ama yine bizim işte şer'i hükümlerimiz, o zamanın getirmiş olduğu bazı hükümleri yine yerine getiriyor.
Tabii ki.
Bunu da söyleyebiliriz, değil
tabii
mi?
Tabii ki.
Yani, ama Peygamber Efendimiz de hepsi zirve.
Tabii ki. Şöyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman, mesela Lut Aleyhisselam'dan örnek verdiniz. Şimdi Hazreti Lut Aleyhisselam'ın toplumu erkek erkeğe münasebeti kendine caiz görmüş. Hatta bunu yapmayanları ahlaksız kabul etmiş. Ve bu anlamda da insanlara bir toplumda temizseniz aramızda durmayın, çıkın gidin deyip itirazda da bulunmuş. Hatta seni taşa da tutarız deyip tehditlerde de bulunmuşlar. Böyle Hazreti Lut Aleyhisselam'a ciddi manada tehditler savurmuşlar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde açık ve seçik bu şekilde çok fazla örneği olmamasına rağmen hem Kur'an bu hali zikrederek toplumun böyle bir helake duçar olabileceğini, böyle bir helakin içerisine girebileceğini, yapılacak olan sadece bu fiil, diğer fiillerle birlikte işte toplum içerisindeki haksızlık vesaire. Hı hı. Aslında Lut Aleyhisselam kavmi üzerinden düşündüğümüzde başta akide bozuluyor. Önce tevhid akidesi bozuluyor. Puta evet. tapmaya başlıyorlar. Daha sonrasında hak yemeye başlıyorlar. Birbirlerini gasp etmeye başlıyorlar. Ardından bu hal meşrulaşıyor onlarda. Livata meşrulaşıyor. Erkek erkeğe meşrulaşıyor. İman kalıpları da kapanınca izah edecek bir alan kalmıyor. Cenab-ı Allah Kur'an'da buradan başlatıyor tabirinde ise. Yani kişi önce tevhidin esasını iyi anlayacak, tevhidi iyi öğrenecek, tevhidine sahip çıkacak. Tevhide sahip çıkmış, peygamberine sahip çıkmış, içinden gelen ve çide beynâhum ve hedeynâhum diye ayette izah edilen, ifade edilen haliyle bizim içimizden seçilmiş olan o peygamberin yoluna da tabi olup bu tür hallerden uzak kalacak. Her ikisini, yani biz Hazreti Peygamber üzerinde söylersek, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmış olan bir toplum helak olmaz.
Eyvallah.
Çünkü ayet-i kerime içinizde peygamber varken helak edilmeyeceksiniz buyuruyor. Şimdi biz asr-ı saadette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı can ve kan olarak var olduğunu biliyoruz. Şimdi tamam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dar-ı Beka'ya irtihal eyledi. Günümüzde can ve kan olarak yanımızda değil. Ancak sünnet-i seniyyesi, hadis-i şerifleri yanımızda. Eyvallah. Yani biz Allah Resulü'nü Kur'an'ı okurken de, geçtiğimiz derslerde, diğer derslerde de bahsettiğimiz hal üzere söyleyelim, Allah Resulü'nü Kur'an'la birlikte, Kur'an'ı da Allah Resulü ile birlikte okuruz. Her ne kadar birileri Kur'an ile Allah Resulü'nün arasını ayırmaya çalışsa da,
bize Kur'an yeter
derse de, dese de, Allah Kur'an'da o ayrımı yapmıyor. Ati'ullaha ve ati'urrasul. Yani bu her ikisini yan yana düşündüğümüzde Hazreti Peygamber'in kendisine vahiy olarak indirilmiş Kur'an'ında bu tür hadisatın zikredilmesi sizin toplum olarak içerisinde şu an olmasanız bile size tehdiden gelebilecek bir tehlikenin aslında çanlarını çalıyor, işaretini veriyor. Bizi uyarıyor Cenab-ı Hak, bu noktada inzarda buyuruyor. Tabii günümüzün malum sapkın bir hareketi. İşte birçok yerde de bunlar destekleniyor da, bunlara çok büyük finanslar da veriliyor, akıtılıyor. Bir LGBT diye bir toplumun yarası ve şeyi var, kenesi var tabiri caizse. Kanını emmeye çalışan, ahlakı bozmaya çalışan, aile mefhumunu zedelemeye çalışan böyle bir hastalık şu an için Türkiye'mizde maalesef meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Evet. Altına başka şeyler konularak. Yani neticede şunu söyleyenler duyuyoruz akademiyadan, akademi camiasından. Bu normal bir haldir. Doğru, bir insanın dünyaya geldiğinde cinsi olarak erkek, hanım genlerinin miktarı Allah tarafından tayin edilir. Allah tarafından verilir kromozom vesaire sayıları. Ancak bunun fuhşiyata döndürülmesi bizim karşımızda durduğumuz şeydir. Bu fuhşiyata döndürüldüğü zaman ve bunu savunup fuhşiyatını da savunmaya, bunun da şakşakçılığını ve yardakçılığını yapmaya başlayınca orada bizim mutlaka söyleyecek sözümüzün olması gerekiyor. Bu anlamda Kur'an sadece Livata örneğinde, yani Lut kavmine ait olan özellik örneğinde, bugünkü LGBT örneğinde bunları söyleyebiliriz. Diğer peygamber, tabii konusu geldiği zaman inşallah orada bunu daha da detaylandıracağız, daha da açacağız. Tabii kulluğun esaslarını, hakiki imanı biz peygamberlerin hayatlarında buluyoruz. Bir diğer de ilahi mesajın tebliğiyle birlikte nasıl anlaşılması gerektiğini de onlardan öğreniyoruz. Bazen Kur'an ya da mesaj bize bir şey anlatır ama biz doğru anladık mı? Yani karşımızdaki bize bir şey söyledi ama biz doğru anladık mı? Bunlar iletişimde önemli unsurlar. Dünya hayatıyla ahiret hayatının arasındaki bağı, alakayı ve dünyada ahireti kazanmanın yollarını öğretir Kur'an. Dünyada ahireti kazanmanın yollarını öğretir. Burada da yine biz peygamberler örneklerini görürüz. Tabii biz burada konuyu da anlatırken inşallah peygamberlerle alakalı birer cümle de söyleyeceğiz. Kimdir, nedir, nasıldır, ailesi nerededir ya da nasıl gelmiştir şeklinde. Kendisiyle şahsiyetiyle alakalı kısa bir bilgi veririz. Ama bizi asıl ilgilendiren konu onun gönderilmiş olduğu toplumun karşılaşmış olduğu o olumsuz hallerde nasıl bir duruş sergilediği, tebliğini nasıl yaptığı, kulluğa mani olan ve peygamberliğe de cephe aldıran hallerin neler olduğu üzerinde konu başlıklarıyla anlatıp insanın maddi ve manevi olarak bunların nasıl aşması gerektiğini yine ayetler ışığında, inşallah hadisler ışığında izah etmeye gayret edeceğiz.
Hocam tam burada şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz tabii ki hadislerden ve Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz bilgileri muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Nebiler Silsilesi 1, 2 ve 3 olarak 3 cilt halinde çıkmış olan kitaptan yine istifade ederek bu programımızı yapıyoruz ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu bahsi geçen Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak İsa Aleyhisselam'a kadar ve Peygamber Efendimiz'in de hayatından belli başlı noktaların sadece kıssalar halinde alındığını biliyoruz.
Evet.
Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hayatı baştan sona Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor.
Şöyle bir şey yok hocam. Yani sadece Yusuf Aleyhisselam'da, Yusuf suresinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın takribi işte gördüğü rüyalarla başlayan 7-8-10 yaş diyelim başlayan, sonrasında vefatına kadar devam edecek olan ama vefatına girmeden yaşanan önemli hadisatı veriyor Kur'an. Yani
kıssaları burada, veriyor.
Tabii sadece kıssaları veriyor ve burada kıssaları verirken ehemmiyetine binaen anlatılması gerekeni anlatıyor.
Eyvallah.
Yani şöyle bir şey görmüyoruz. İşte bir tarihi anlamda işte Hazreti Yusuf şu tarihte doğmuştur. Bir kronoloji değil yani.
Evet.
Bir kronoloji değil. Mesela Hazreti Yusuf şu tarihte doğmuştur. İşte şu yaşta şöyle olmuştur. Şu saatte şuradan şuraya hicret etmiştir. İşte böyle bir hadise anlatmıyor. Verilmesi gereken ana mesele neyse, İnsanların o noktada hangi mesajları alması gerekiyorsa, yani irşat ve meyiller, tevcihler ne tarafı olacaksa onlar üzerinden Kur'an bize kıssaları anlatıyor. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ı birkaç surede görüyoruz. İşte farkında olduğumuz zaman bazen aynı şeyleri söyler gibi olduğunu ama siyak ve sibakıyla, yani öncesiyle ve sonrasıyla baktığımızda aslında farklı şeyler anlattığını, farklı şeylere delil olduğunu görüyoruz. Yine muhatabı anlayabilecek seviyeye getirerek onun aklına göre nasıl anlaşılması gerekiyorsa bir takdimle bir sunum yaptığını görüyoruz. Yani aslında Kur'an-ı Kerim kendi iç anlamında, kendi muhtevasınca değerlendirildiğinde, bakıldığında bir konuyu böyle bir tez hüviyetinde baştan sona bir delil vesaire ispatıyla uğraşmamış ya da bir menkıbe verirken ya da bir olay anlatırken bir biyografi özelliğini taşımamış. Ne olması gerekiyorsa, orada ne verilmesi gerekiyorsa ve sabit akıl, kul aklı oradan ne anlaması ve alması gerekiyorsa onlar üzerine yoğunlaşmış ve konuyu anlatmış. Ve gereksiz detaylara girmemiş. Evet. Neden? Çünkü mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la yine oradan örnek verelim. Züleyha hadisesinde saray anlatılmış. Saray süsletildi diyor. Mesela ne renge boyandı? Kaç katlıydı? İşte odaların boyları ne kadardı? Bunlardan bahsetmiyor.
Hangi süsler kullanıldı?
Hangi süsler? Falan. Bunlardan bahsetmiyor. Oradaki mesele bir hanımla bir erkeğin kapalı kapılar arkasında bir arada olmama esasıdır. Olunduğunda üçüncü şeytandır. Ne yapılması gerektiği ile alakalı maazallah diyebilmenin kuvvetini bize göstermek üzere Cenab-ı Hak örnek veriyor. Ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam nübüvvet, yani peygamberlik almış bir insan ve oradaki kimliği köleydi. Aslında itaati şarttı. Ama ne yapıyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam? Masiyette itaat etmiyor. Orada Allah'a karşı işlenecek olan bir haram fiil var. Bu haram fiili başımızdaki o idareci, yönetici ne kadar eli sopalı olursa olsun itibar etmiyor. Aynısını sihirbazlarda görüyoruz Hazreti Musa karşısında. Onlar Hazreti Musa'nın yapmış olduğu mucizeyi, göstermiş olduğu mucizeyi gördüklerinde iman ettiler. Firavun hemen itiraz ediyor. Bunları konuşacağız inşallah. Benden izin aldınız mı diyor. Onlar senden izin alacak değil. Senin eziyetin, ezan dünyada olacaktır. Ne yapacaktı? Keserim sizi dedi. Kollarınızı, bacaklarınızı çaprazlama, doğrarım sizi dedi. Dünyada öldürürsün bizi. Demek ki bizim şer emirlerde, yani şer hususlarda, ahkama aykırı olan, Kur'an ve sünnete aykırı olan hususlarda itaatimiz gerekmiyor. Ve orada bir iman duruşu sergilemek gerekiyor. Tabii bunun da arka planları var. İnşallah bunu da derslerde konuşuruz.
Bunları da konuşacağız.
Tabii Kur'an bunları insan aklının istidadına, yani kellimun nas ala kaderi menazili ukulihim, akılları alırcasına. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğunda avamdan birisiyle, havastan birisi ve havasul havastan olan birisi, yani bu işin ilmiyle ilgili okumalar yapmış ve daha da derinlemesine tefekkürlerde bulunmuş herkese Kur'an, halka da, bunun üzerindeki ulemaya da, onun üzerindeki büyük derin tefekkürü olanlara da hitap etmiş ve onlara bir hisse, bir pay vermiş bu anlamda.
Kıssanın gayesi de biraz bu değil mi
tabii
hocam?
Ki.
Yani hikayeleştirerek
tabii ki.
Anlatmak. Tabii. Hikayeleştirerek derken şimdi dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar.
Tabii,
tabii ki bunlar yaşanmış olaylar ve tabii ki peygamberlerin hayatlarından bize ibret olacak hadiseler ama üslup açısından teknik olarak bu ifadeyi kullanmış oluyorum. Çünkü insanın bu tür şeylere bir insana bir çekici gelir hocam değil mi bu üslup?
Şimdi hocam, yani insanlarımız kıssa dinlemeyi sever.
Evet.
İnsanın tabiatında kıssalara bir meyil vardır. Yani böyle bu günümüzde de böyledir. Yani bir vaiz efendi devamlı hadis okusa, devamlı ayet okusa, artık orada ahkam okusa, artık orada bir meyil zayıflaması olur.
Evet.
Ama bir kıssa anlattığı zaman insanlarımıza böyle bir takım olayları, hele de peygamberlerin hayatlarından tatbik olunmuş gerçek örnekleri verdiğiniz zaman, o zaman biraz daha kulaklar dikilir, açılır. Yani gözler biraz daha açılır. O uyku hali, zor hal gider. Biraz daha dikkatler celp olunur. Ve Kur'an bunu kendisi söylüyor. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasas. Yani Yusuf suresinde biz sana Kur'an'ı vahyettik ama bu kıssayı biz gönderdik sana. Kıssa. Kur'an adını koyuyor zaten. Nakussu, evet. Kıssa. Demek ki buradaki kasas, kıssalar. Bima uhayna ileyke hazel Kur'an. Kur'an'da sana zikretmiş olduğumuz bu kıssalar. Biz anlattık. Demek ki insanların dikkatini celp ediyor. İnsanların demek ki kulaklarına daha hoş geliyor böyle anlatımlar. Allah-u Teala kulunu herkesten daha iyi tanıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen üçte birlik bir dilimini peygamberler tevhidini anlatırken, peygamberleri anlatırken kıssalar üzerinden anlatıyor. Ve bizi oraya dikkatimizi celbettiriyor. Ama bu kıssalar içerisinde ahkam var. Bu kıssalar içerisinde ahlak var. Bu kıssalar içerisinde ibadet. Her şeyden öte itikat, amentü var, iman esasları var. İslam var, tevhid var. Bunu tabii böyle okumak lazım.
Eyvallah. Bu bahsetmiş olduğunuz işte iman esaslarının olması,
evet,
itikat esaslarının olması, muamelatımıza dair ipuçlarının olması kısmını önümüzdeki hafta konuşsak hocam. Kıssaları biraz daha nasıl okumak lazım?
O zaman şöyle hocam, kıssaların gayesi başlığımız
var. Gayesi başlığımız
var. Buradan devam edelim inşallah.
Oradan devam edelim.
Peki.
Bu haftalık müsaade isteyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Teşekkür ediyorum. Allah
tekrar
razı olsun.
Programımız hayırlı mübarek olsun inşallah.
Amin. Bereketli olsun inşallah.
İlk önce kendimize, sonra dinleyicilerimize inşallah buradaki kıssaları aktarmış oluruz.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebirel Silsilesi programının birinci bölümündeydik. Tabii genel hatlarıyla bir giriş yaptı hocamız. Nebiler Silsilesi'nin öneminden bahsedeceğimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz'e kadar ki peygamberlerin hayatlarını nasıl okumamız lazım? Bu hayatları bilmek, bunları öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssaları okumak bize neler kazandıracak? Bunları konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.